Ayrım 8. Bir Hristiyan Masalı. Mine G. Kırıkkanat. Sayfa 119. Venedik'te İstanbul Ganimetleri. Venedik, 6. yüzyılda Doğruma İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki bir ticaret limanı olarak kuruldu. İmarında doğal olarak imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'e örnek alındı ve Ayasofya'nın İslamiyet öncesi görkemine öykünen San Marco Katedrali başta hemen tüm kült yapıları Bizans uygarlığının eserleridir. Kısa sürede serpilip büyüyen Venedik, 8. yüzyıldan öteye bağımsızlığını ilan etti ve deniz aşırı toprakları olan bir devlet kent haline geldi. Gözü kurucu modeli Konstantinopolis'in haşmetindeydi. 1202 yılında Venedik'ten yola çıkan Haçlı ordusu, Katolik ruhban sınıfı tarafından Ortodoksların Müslümanlardan farksız olduğuna inandırıldı ve Orta Doğu sıcağında Haçla hilal çarpıştırmaktansa daha yakın, daha serin, daha ferah Konstantinopolis'te Ortodoks açını kırmaya ikna edildi. Tabii Konstantinopolis'in daha zengin, dolayısıyla talanın daha verimli olacağı gerçeği de göz ardı edilmedi. Katolik Haçlılar, sözde din kardeşleri Ortodoksların kutsal başkenti, o zamanki adıyla Konstantinopolis'i 1204 yılında işgal ettiler. Kent bir yıl süreyle iki kez yakıldı, bugün Sultanahmet Meydanı olan Hipodrom, Senato, hatta Ayasofya tarumar edildi, şehir benzersiz bir talana sahne oldu. Lakin Katolikler ilk Hristiyanlık başkenti olduğu için Konstantinopolis'te toplanan bütün kutsal kalıtları, başta kentin kurucusu Büyük Konstantin'in kemikleri, anıtı, azizlerin naaşları, hatta mezar ve heykellerini, efsanevi İskenderiye kütüphanesinden daha zengin Konstantin kitaplığını, altın, gümüş, değerli taş içeren ne varsa gemilere yükleyip götürdüler. Bugün Vatikan'da sergilenen ve saklanan ne kadar sanat eseri, kutsal emanet, değerli kitap, tarih belgesi varsa bunların yarısı Konstantinopolis'ten çalınanlardır. Venedik'in Ayasofya öykünmesi San Marco Katedrali'nin tepesine dikilen dört at heykeli de 4. Haçlı Seferi diye anılan Konstantinopolis yani İstanbul yağmasının ganimetleridir. Bu atlardan birinin gemiden limana indirilişi halen Venedik Vilayet Sarayı'nın duvarlarını süsleyen dev fresklerden birinde V.E. Bressani'nin imzasıyla sadece 1911'de resmedilmiş olup, sanat ganimeti Konstantinopolis'in altın atı adını taşımaktadır. Konstantinopolis, Haçlılar tarafından defalarca talan edilmişti. Ama bu 4. Haçlı Seferi, Ortodoksların yüreğine öylesine derin bir Katolik nefreti kazıdı ki, Bizans yavaş yavaş koptu Latin Katolik dünyadan, önce yalnızlaştı, sonra yoksullaştı ve zaten karşılıklı olan nefret, kuşatma sırasında Batılı düşman kardeşlerinden gelmeyen yardıma eklenince, 1453'teki Osmanlı ordularının Konstantinopolis'i fethi, Papa'nın külahındansa halifenin kavuğu tercihiyle açıklanabildi. Ortodoks ruhban sınıfıyla Katolik ruhban sınıfı arasındaki tarihsel kin, bugün bile dokununca yakan türdendir. Ve merak eden olsa İstanbul Patrikhanesi'ndeki görevlileri sorup öğrenebilir. Ben sordum ve aldığım yanıtın şiddetiyle sarsıldım. Sadece San Marco'nun tepesindeki dört at heykeli değil, Venedik'in içini ve dışını süsleyen pek çok sanat eseri, değerli eşya, kutsal kalıt, Konstantinopolis ganimetidir. Ve bugün Venedik, dünya mirası ilanıyla insan uygarlığının göz bebeği sayılıyor. Oysa bebek onlardaysa, göz bizde ve derinliklerinde hala ışık var, göz göz sırlar saklıyor. İyi ki saklıyor, çünkü bulduğumuzu çıkarıp el altından satmadığımız zaman, üstünden tramvay geçiriyoruz. Bakınız 8500 yıllık yerleşkeye dair Marmaray planı ve Binali Yıldırım pilavı. Bir talan ki ganimet bile kalmıyor. Abdülhamit de zaten nasılsa gavur işi diye vere vere Louvre Müzesi'ne adını en cömert bağışçı olarak yazdırmıştı. Bugünkü hamitsiz Abdüller de ya satar ya kaldırımları yaptırdığı müteahhit tayfasına emanet eder. Bizleri Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı dolayısıyla Avrupalı kılan kalıtları. Bir tek Atatürk anlamıştı bu toprakların Asyalı geçmişini, Avrupalı geleceğe bağlayan köprünün tarihten geçtiğini, onu da anlayan pek kalmadı. Vatan Gazetesi 17 Ekim 2008. Konstantinopolis'in 1204 Haçlı işgaline uğradığı yıkım ve talana dönecek olursak. Haçlı komutanlar, yağmacıların kent ve ahalisine yaşattığı dehşeti, geleneksel 3 günün sonunda durdurdu. Talan ganimeti tek merkezde toplanıp özenle tasnif edildi ve her mala değer biçildi. Konstantinopolis'ten çalınan hazinelerin toplam ederi resmi kayıtlara 300 bin gümüş mark olarak geçti. Bu tutarın yarısına eşdeğer ganimet Venediklilere verildi. 50 bin marklık bölümü, çoğunluğu Frank, Flaman ve Germenlerden oluşan Avrupalı Haçlı İttifakı'na dağıtıldı. 100 bin marka eşdeğer ganimet hazinesi ise Venedikliler ve diğer Avrupalı Haçlılar arasında eşit paylaştırıldı. Ne var ki bazı tarihçiler, Frank, Flaman ve Germenlerin en az 500 bin marklık talan ganimetini gizleyip paylaşmadıklarını öne sürer. Eğer bu iddia doğruysa, Haçlıların Konstantinopolis talanından edindiği hazinelerin değeri 800 bin gümüş markı geçmektedir. Ama baş döndürücü bu tutarlar bile gerçeğin çok altındadır. Konstantinopolis Patriklik Kütüphanesi'nden çalınan el yazması antik Yunan ve Roma eserlerine, Hristiyanlığın en eski kutsal kitaplarına nasıl değer biçilebilir? Hangi para ölçüsünde vurulabilirdi? 1204'te altın kaplı, gümüş kaplı aziz kemikleri, İsa'nın sözde haçı ve altın mahfazası, sözde kefeni, kutsal ikonalar, freskler, büstler, heykeller, hatta sütunlar. Yakılan emperyal saray, Black Hurney'den, Doğu Roma hazinesinden, zengin evlerinden yağmalanan tonlarca altın ve gümüş sikke, mücevher ve benzerlerine hangi paha biçilebilir? Düşünün ki Haçlılar, bugünkü Sultanahmet Meydanı, Hipodrom ve Beyazıt Meydanı formu süsleyen heykellerin yanı sıra sökebildiği sütunları bile söküp götürmüştür. Haçlıların Konstantinopolis'ten çaldığı objelerin her biri, salt değerli taş ve maden bazında değil, her biri eşsiz sanat eserleri olduklarından bugün paha biçilemez değerdedir. Tüm araştırmacılar 1204'te Haçlıların Konstantinopolis'ten kaldırdığı ganimet değerinin dünya tarihindeki hiçbir talanla kıyaslanamayacak boyutta olduğu konusunda hemfikirler. Hatta bazıları Avrupa tarihinde hiçbir ülke ve devletin Konstantinopolis'te toplanan hazine kadar göz kamaştırıcı bir zenginliği o güne değin düşünde bile görmediğini, din kardeşlerini soymaktan elde ettikleri kazancın hayallerindeki tüm tahminleri kat kat aştığını yazmıştır. Öylesine bir yıkım ve yağmadır ki bu, İstanbul'un 1204 öncesi tarihinden günümüze tahribata uğramadan kalan yegane anıt 390 yılında Karnak Tapınağı'ndan getirilen Tutmosis dikili taşıdır. Diğer tüm anıt ve sütunların bazıları gemilere yüklenip götürülmüş, kalanlar da az ya da çok tahribata uğramıştır. Haçlı işgali sırasında örme dikili taş diye bilinen anıtı kaplayan tunç plakalar sökülüp eritilerek para basılmak için kullanılmıştır. Yılanlı sütunun yılan başları 17. yüzyıl Osmanlı egemenliğinde uçurulmasına karşın çağımıza kadar kalması bir mucize sayılır. Ama asıl mucize Nova Roma'nın kurulduğu 330 yılından beri var olan çemberli taşın altındaki gizli bölmenin talandan kurtulmuş olmasıdır. 1204 yağmasında Haçlılar çemberli taşın tepesindeki heykeli ve sütunu ayakta tutan bronz kemerleri çalmışlar. Ama haberleri mi yoktu, yoksa lanetlenmekten mi korktular bilinmez, Büyük Konstantin zamanından beri Kudüs'ten gelen kutsal kadıtların saklı olduğu gizli bölmeye ulaşamamışlardır. 1453'te anıtın tepesindeki haçı indirmekle yetinen Osmanlı Devleti ve ardından Türkiye Cumhuriyeti de çemberli taşı biraz kısalmış haliyle ayakta tutmuş, zaman zaman özenle sağlamlamış ve gizli bölmesinin sırrını da deşmeye çalışmadan saygıyla korumuştur. Ne var ki Havariyun Kilisesi'nde Haçlıların başlattığı tahribatı 1453'te Osmanlı yağmacılarının bitirdiğini söylemek gerekir. Fatih Sultan Mehmed'in divanındaki Rum katiplerden biri olup, zaten Fatih'in Yunanca biyografisinde yazan tarihçi İmrozlu Kritopulos, bizzat tanıklık ettiği fetih talanı sırasında, zamanın Türk kolonizatörü dervişlerin 14 saat boyunca kilisedeki taht kalıntılarını balyozlarla unufak ettiğini ve Haçlıların geride bıraktığı Basilius, imparator kemiklerini de denize attıklarını anlatır. Fatih Sultan Mehmet, 1453'te zaten harap halde bulduğu Havariyun Kilisesi duvar kalıntılarını fetihten 10 yıl sonra tamamen yıktırarak yerine adını taşıyan Fatih Camii'ni yaptırmıştır. Batı Avrupa'nın Konstantinopolis'i fethi ve yenilgisi. Bu kitabı okumak zahmetine katlanan siz, şu an uzun uzadıya anlattığım 1204 Haçlı talanıyla sahte papalık kurumuna adanmış asıl konudan uzaklaştığımı sanabilirsiniz. Ama değil. Bu talan tam da Hristiyan alemini öncülüğün Konstantinopolis Patrikliğinin meşruiyetinden koparılıp Roma papalığının gayrimeşruiyetine bağlanmasının ilk fiili uygulamasıdır. Bu talan Konstantinopolis'in 200 yıl sonra Türklerin eline geçmesini kolaylaştırmakla kalmadı, tüm dünya tarihinin seyrini ve jeopolitik güç dengelerini değiştirdi. Başkenti Haçlıların eline geçen Doğu Roma İmparatorluğu fiilen parçalandı. Konstantinopolis'te 1204'ten öteye kısa ömürlü de olsa Imperium Romaniae, Romanya İmparatorluğu adı altında bir Latin devleti kuruldu ve elbette Papa'nın ruhani liderliğine bağlandı. Papa, Innocentius, Patrikhanenin başına Latin bir kardinal, zaten tüm kiliselere de Latin papazlar atadı. Ayasofya Katedrali dönüştürüldü ve tapınaklarda Yunanca yapılan Ortodoks ayinleri yasaklanıp Papa'nın adına Latince yapılan Katolik ayinleri başladı. Haçlı işgali sırasında başkentten kaçmayı başaran Doğu Roma soyluları, biri Trabzon İmparatorluğu, öteki İznik İmparatorluğu olarak iki ayrı devlet kurdular. Latinlerin ortadan kaldırdığı Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği, makamı ve merkezi İznik'te yapılandı. Doğu Roma'dan arta kalan saraylıların ve Pener Patrikhanesi'nin hicreti 1261 yılına kadar sürdü. İznik'teki Greko-Roman İmparatorluk, 1235'te Makedonya ve Trakya'yı Latinlerden geri almayı başardı. Bulgarlarla ittifak yapan Mihail Palaiologos ise 1261'de önce Mora'yı ardından Konstantinopolis'i yeniden fethederek paramparça imparatorluğu bir ölçüde birleştirip ayağa kaldırmayı başardı. Fener Ekümenik Patrikliği kadim başkente geri döndü. Papa'nın atadığı Latin patrik ve papazlar kentten kovuldu. Kiliseler yeniden Ortodoks ritüellere dönüp Ekümenik Patrikliğe bağlandılar. Latin işgalcileri kovup Doğu Roma tahtına bileğinin gücüyle oturan Mihail Palaiologos, başkentte yıkılan görkemini yeniden kazandırmak üzere imar çalışmaları başlattı. Ama Konstantinopolis'teki tam 1000 yıllık Venedik mahallesini ve ticaret kontuarlarını yıktı. Venedik Cumhuriyeti, 1084 yılında imzalanan bir anlaşmayla imparatorluğun 1000 yıldan beri ayrıcalıklı ticaret ortağıydı. Oysa 1204 yılındaki talanın da en büyük suç ortağı olmuş Konstantinopolis'in Latin işgalinden öteye, Doğu Roma'nın bütün ticaret merkezlerini ele geçirmişti. Mihail Palaiologos, işte bu anlamda devleti içinden vuran dost hainleri temizliyordu. Ne var ki eski görkeminin gölgesi kadar kalan imparatorluğun ne ticari deniz filosu ne de askeri donanma oluşturacak gücü vardı. Mihail Palaiologos, Venedik'ten geri aldığı ayrıcalıkları elbette ki baş rakibi ve düşmanı Ceneviz Cumhuriyeti'ne verdi. Yapılan anlaşmaya göre Ceneviz'in ticari gemileri Konstantinopolis'in deniz ticaretini üstleniyor, savaş gemileri de donanmasını oluşturuyordu. Doğu Roma başkentine yerleşen Ceneviz kolonisi, bugün Galata dediğimiz mahalleyi kurdu ve surlarla çevirdi. Çağımıza miras kalan Galata Kulesi, 1348 yılında bu surların kuzey ucuna, 507 yılında yapılıp zamanla harap olan bir deniz fenerinin temelleri üstüne inşa edilmiştir. Kule, Ceneviz döneminde Christia Turris, İsa Kulesi diye anılırdı. Konstantinopolis tahtında 200 yıl sürecek Palaiologos Hanedanı dönemi başlamıştı. Ama Doğu Roma bir daha asla eski sınırlarına ve gücüne kavuşamayacak, daima iki cephede dövüşmek ve batıdan hücum eden daha 5 Haçlı Teferi'ne göğüs gererken, doğudan ilerleyen Türklere adım adım yenilmek zorunda kalacaktı. İmparatorluğun ufalanması, kimi eyaletlerin giderek başına buyruk davranmasına yol açarken, Fener Patrikliği'nin Doğu Roma sınırları dışındaki Ortodoks kiliselerini ekümenik öncülüğü de sarsılmıştı. 4. Haçlı Seferi'nin jeopolitik sonuçları. Konstantinopolis'in 1204'ten 1261'e kadar Latin işgalinde kalmasını sağlayan 4. Haçlı Seferi'nin temel sonucu, Hristiyanlık aleminde 1054 kırılmasıyla başlayan Hizib'in birbirine can ve din düşmanı iki mezhebe ayrılması oldu. Greco-Roman ile Latin kiliselerin egemenlik ve öncülük çekişmelerine rağmen o zamana değin ekümenik konsillerin kurallarına uyan tüm Hristiyanlara Ortodoks, yani doğru yol izleyenler deniliyordu. Konstantinopolis'in yağma ve işgalinden öteye, bu deyim İsa'nın öğretisini Yunanca yazıp okuyan Romalıların mezhebini tanımlamaya yarar ve bizim dilimize Ortodoks Rumlar olarak yansırken, İsa'nın öğretisini Latince yazıp okuyan Batı Romalıların mezhebi Latin Rumlar diye anıldı. Tarihin en eski Hristiyan kiliselerinden Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi, 553 yılında gerek Doğu Roma, gerek Batı Roma kiliselerinden bağımsızlığını resmen ilanla Rum, Romalı olmak özelliğini taşımayan özerk bir yapılanmadır. Ayin dili klasik Ermenice, Grabar olup patriklerine Katolikos denir. Kiliseyi tanımlayan Ortodoks sıfatı ile birlikte Hristiyanlık öğretisinin ezelden beri temel tarifleri, evrensel, Katolik ve doğru yol, Ortodoks kavramlarını buluşturan bir akımdır. Doğu'da başka özel kiliseler ve cemaatler de var. Sınırlı önemde ve kitabın ana konusuyla ilgisiz olduklarından söz etmiyorum. Günümüzde Latin Rumların başta gelen sıfatı Katolik sözcüğü hala yoktu ortada. Orta çağda Papa'nın otoritesindeki müminler kısa yoldan Latin diye ifade ediliyordu. Zaten 1492'den öteye peyderpey keşfedilen Güney Amerika'nın kolonizasyonunu Papa'ya bağlı krallar başlattığı ve Katolik sözcüğü yokluğunda yeni sömürgeleri Latin Roma Kilisesi'ne bağladığı için Latin Amerika denilmiştir. Latin ve Ortodoks kavgasında gerekçenin de silahın da Latince ile Yunanca arasındaki rekabet olduğunu düşünürseniz, din savaşlarının inanç farklılığından çok dil farklılığından çıktığı, dolayısıyla cemaatlerde bile asıl ortak kültürü imanın değil etnik aidiyetin biçimlediği çok açıktır. Hristiyanlık aleminin tarihsel öncülüğünü hem sahte bir vasiyet hem de düşmanca saldırı ve işgalle Konstantinopolis Ortodoks Roma Patrikliği'nin elinden almak isterken mezhep bölünmesine neden olan papalık makamı ve egemen olduğu Latinlere Katolik sıfatı ancak ikinci bir mezhep ayrışmasından sonra 16. yüzyılın sonunda eklemlendi. Latinler tıpkı Papa'nın otoritesini reddeden Bogomil ve Ortodokslar gibi boğazladıkları Protestanların varlığının hiç olmazsa Fransa'da dolaylı yoldan kabul edildiği 1598 Nant Anlaşması'na kendi mezheplerini tarihte ilk kez Katolik, Apostolik ve Romalı din diye yazdılar. En üst makamı, CEO'su, Papa olan Latin Roma Kilisesi, ayrıştığı mezheplere de öncül ve önderlik iddiasını sürdürdüğü için olsa gerek, o gün bugündür hiçbir resmi söyleminde Katolik sıfatını kullanmadı. Ama papalığa bağlı kalan Latin Romalılar, tüzel kişiliklerini artık tanısalar da bir zamanlar sapkın ilan ettikleri Ortodoks, Protestan, Anglikan ve bunun gibi mezheplerinden farklı ve öz Hristiyan olduklarını vurgulamak için Katolik sıfatını benimserken bağlı oldukları kiliseleri de öteki kiliselerden Katolik diye ayırdılar ve papalık makamını da Katolik diye tarif ederler. Katoliklerin Latin Roma Kilisesi'nin evrensel iktidar iddiasına isyanla kurulmuş diğer mezhep ve kiliselerin karşısında esas dinden oldukları inancı öylesine köklüdür ki bugün sıradan bir dindar hangi Katoliğe, Hristiyan kime denir diye sorsanız Katoliklere yanıtını alırsınız. Öteki mezhepler için Protestan der, Ortodoks der, Ermeni der, Evangelist der, Deroğlu der ama Hristiyan demez. Katolikler 1520'den 1787'ye kadar Protestanlara karşı da savaşmış ve büyük mezalim yapmışlardır. Ama tarihten günümüze dinmeyen nefret, azalmayan düşmanlık, kabuk tutmayan yara Ortodokslar ile Katolikler arasındadır. Çünkü Katolikler Protestanlara mezalim ve kıyım yapmakla yetindi. Çünkü Protestanların Konstantinopolis'ten kaldırdıkları ganimet kadar ne mülkü vardı ne de sıfatı. Oysa Katolikler Ortodoksların kadim başkentini yıktılar, tüm zenginliklerini ve kutsal imanetlerini yağmaladılar. Ama en önemlisi Hristiyanlık alimi önderliğini çaldılar. Çünkü Katolikler Protestanlara mezalim ve kıyım yapmakla yetindi. Çünkü Protestanların Konstantinopolis'ten kaldırdıkları ganimet kadar ne mülkü vardı ne de sıfatı. Oysa Katolikler Ortodoksların kadim başkentini yıktılar, tüm zenginliklerini ve kutsal emanetlerini yağmaladılar. Ama en önemlisi Hristiyanlık alemi önderliğini çaldılar. Özelinde 4. genelinde Haçlı seferlerinin ilerleyen çağlarda süreklilik kazanan jeopolitik sonucu ise küresel güç dengesini yavaş yavaş Batı lehine değiştirmiş olmasıdır. Doğu Roma'yı zayıflatıp etkisizleştirirken Avrupa'yı inişli çıkışlı ama durdurulamayan bir yükseliş sürecine taşımıştır. Bu yükselme süreci gerek Avrupa içi savaşlarda gerekse Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihleriyle zaman zaman kesintiye uğramış olsa da Hristiyan Batı'ya bugün de geçerli olan küresel etkinlik ve üstünlük konumunu sağlamıştır. Hemen hepsi yenilgiyle biten Haçlı seferlerinin yapılmış olması bile Avrupalı devletlere Orta Doğu'da ticaret limanları dolayısıyla zenginlik kazandırmıştır. Haçlılara karşı mücadele eden İslam dünyasını kazandığı zaferlere rağmen yorgun düşürdüğü, hatta dünya ticareti ve bilimsel açılımlarda Avrupa'yı öne geçirerek İslamiyet'in aydınlanma sürecini bile tıkadığı söylenebilir bu seferlerin. Çünkü antik Yunan ve Roma bilgelerinin mitolojiden felsefeye, mimariden matematiğe her dalda bıraktıkları bilimsel eserleri Konstantinopolis'ten yağmalayan Avrupalılar, Orta Doğu'daki İslam uygarlığından da o zamana değin bilmedikleri pek çok pozitif bilgi apartmışlardır. Batı'daki bilginlerin kilisenin din dogmalarıyla çeliştiği için yasaklayıp unutturduğu bu antik bilgilere ulaşması, bir süre sonra İtalya'dan başlayarak Orta Çağ karanlığını yırtacak Rönesans'ın yeniden doğuş meşalesini yakmıştır. Çünkü bilginler arasında Orta Çağ Hristiyan kültürü ile Antik Greko-Römen kültürünü harmanlayan ve ister dinsel olsun, ister bilimsel, bilgiyi insanlığa hizmet olarak düşünen hümanizm akımını başlatmıştır. Hümanist bilgin ve din adamları, insan aklını ilk kez sınırsız bir öğrenme yeteneği olarak düşünmüş ve her alanda bilgiye ulaşma hakkını savunmuştur. Başka bir deyişle, kültürü yaymaya ve toplumsallaştırmaya çalışmışlardır. Bunu yaparken de bilgiye din odaklı yaklaşan ahlakın yerine, laik erdem diyebileceğimiz etika prensiplerini kabul etmişler ve kutsal bilinen dogmalar dahil varsayılan tüm doğruları, bulguları tarafsızlıkla incelemek gereğini ortaya koymuşlardır. Hümanizm akımı, insanın iyiyi kötüden, zararlıyı yararlıdan, özgür iradeyle ayırt edebilecek evrensel bir dürüstlüğe ve akılcılığa, rasyonalite, sahip olduğunu varsayar. Dürüstlük ve akılcılık da her doğrudan kuşkulanmayı gerektirir. Sonuç olarak hümanistler, ruhban bile olsalar, din dogması diye sunulan kutsal bilgileri de etik dürüstlükle doğrulamak ya da yalanlamak zorundadır. Bu da bilinmeyenin korkusundan geçinen, din tüccarlarının hiç işine gelmediği gibi bu ticaretin genel merkezi Latin Kilisesi'nin temelini oyacaktır. Gördüğünüz gibi tarih ava gidenin avlandığı bir ders dizinidir. Hümanizm akımıyla yayılan Rönesans fikirlerinin dinde reform istemiyle karşı çıkmak, protest sözcüğünden türeyen Protestan Kilisesi'nin doğumuna ve Hristiyanlığı ikinci kez bölen mezhep ayrışmasına yol açtığı düşünülürse, Batı'nın önce fikirsel ardından bilimsel alanda ilerlemesini neden olan Haçlı Seferlerinin, tüm Hristiyanlık alemini Latin Kilisesi'nin haçı altında birleştirmek ülküsünün, Latin Kilisesi'nin parçalanmasıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Ancak, Batılı kafasının hezimetlerden bile kazançlı çıkması ve Haçlı Seferlerinin, dünyanın döndüğünü iddia eden Galileo'yu ölüm cezasına çarptıran Papa'ya rağmen mantık üretmesinin engellenememesi, gerçekten incelemeye değer bir başka kitabın konusu olabilir, olmalıdır da. Bu kafa, din baskısının en ağır olduğu bir dönemde tam da Rönesans'ı başlatan hümanist bilginlerden Galileo'nun fikrinden yola çıkarak Osmanlı'nın denetimi altına giren Akdeniz'den geçmeden Hindistan'a varılacağını düşünmüştür ve dünya denizlerini ters yönden dolanmak için Atlantik Okyanusu'nu aşarken önce Hindistan sandığı Amerika kıtasını keşfetmiştir. 8. ayrımın sonu sayfa 131.